Ayrım Altı, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 69. 1918 Mexico City, yeni burjuva sınıfı yalan söyleyerek doğuyor. Toprak için dövüşüyoruz biz, diyor Zapata, karnımızı doyurmayan hayaller için değil, seçim yapılsa da yapılmasa da acı kabuğu halk geveliyor. Başkan Carranza bir yandan Campesino'ların topraklarını alıp köylerini yerle bir ederken bir yandan da toprak reformundan konuşuyor. Üzerlerinde devlet terörü estirdiği yoksullara zenginler için oy kullanma hakkını tanıyor ve kör cahillere basın özgürlüğü sunuyor. Meksika'nın yeni burjuva sınıfı savaş ve yağmanın bu gözü doymaz çocuğu, alkış tutup övgüler düzlükleri devrimi, işlemeli sofra örtülerinin üzerinde gümüş çatal bıçaklarla gövdeye indiriyorlar. 1919 Cuauhtla. Bu adam onlara yaşamanın yalnızca acı çekmekten korkmak ve ölmeyi ummak olmadığını öğretmişti. Hile ile yapılması gerekiyordu bunun. Bir hükümet görevlisi dostluk numarasıyla onu tuzağa çekiyor. Bin atlı beklemekte, bin tüfek onu atından aşağı deviriyor. Sonradan onu Cuauhtla'ya taşıyıp yüz yukarı sergiliyorlar. Dört bir yandan gelen campesinolar günler günü sessizce onun önünden geçiyorlar. Yaklaşırken sombrerolarını çıkarıp naaşa dikkatle bakarak başlarını iki yana sallıyorlar. Söylenene kimse inanmıyor. Ya bir et beni eksik, ya bir yara izi fazla. Bu kostüm onun değil, sayısız kurşun yaralarından şişmiş yüz herkesin olabilir. Campesinolar ağır mırıltılarla konuşuyorlar, sözcükleri mısır soyarcasına kat kat açarak. Bir kompandre ile birlikte Arabistan'a gitmiş diyorlar. Palavra, Zapata korkup teslim olmaz. Kuyla Muğla sırtlarında görmüşler onu. Geceleri Cerro Prieto'daki bir mağarada kalıyor, biliyorum. Dün gece atı ırmakta su içiyordu. Morelos Campesinoları Emiliano Zapata'nın ölüp onları yapayalnız bırakmak hainliğini yapacağına şimdi bile inanmıyorlar. Hiçbir zaman da inanmayacaklar. Zapata'nın ölümü için balat. Gökte cin gibi gezen, küçük akşam yıldızı, varlıklıları ezen, Zapata'yı gördün mü? Morelos kırlarının küçük çiçeği sen de, Zapata'yı soranlara, o cennete gitti de. Şırıltılı minik dere, karanfil ne dedi sana? Dedi ki o ölmemiş, geliyormuş bizden yana. 1919 Hollywood, Chaplin. Başlangıçta çaputlar vardı. Keystone stüdyolarının eski giysileri arasından Charles Chaplin çöp tenekesinde eşelenir gibi en işe yaramayacak olanları seçti. Aşırı büyük, aşırı küçük, fazla çirkin ve bir araya getirdi. İyice bol uzun bir pantolon, bir cüce ceketi, melon şapka, eski püskü kocaman ayakkabılar. Chaplin buna takma bir bıyıkla bir de baston ekledi. Sonra bu çöpe atılmış paçavralar yığını ayağa kalktı, yaradanını gülünç bir bel kırışıyla selamladı ve ördek adımlarıyla yürümeye başladı. Birkaç adım gidince bir ağaçla çarpıştı ve şapkasını kaldırarak ağaçtan özür diledi. Ve böylece sokakların çocuğu, toplum dışı ve şair Charlot dünyaya geldi. 1919 Hollywood, Keaton. Hiç gülmeyen adam kahkahalar yaratıyor. Chaplin gibi Keaton da bir Hollywood sihirbazıdır. Keaton'ın toplum dışı kahramanı, hasır şapka, taş kesilmiş surat, esnek kedi bedeni. Charlot'a hiç benzemez. Gene de tıpkı Charlot gibi polisler, zorbalar ve makinelerle savaş durumundadır. Her zaman tepkisiz, dışarıdan buz gibi, içerisi yanık. Bu adam büyük bir vakarla duvar üstlerinde, havada, denizin dibinde gezer. İzleyiciler Keaton'ı Charlot kadar tutmuyorlar. Keaton'ın filmleri eğlenceli ama biraz fazla gizemli, fazla hüzünlü. 1919 Memphis, binlerce kişi gösteriyi izlemeye koşuyor. Bunlardan birçoğu da kucağı çocukluk kadınlar. bu aile seyirliğinin doruk noktasını bir kazığa bağlanmış olan Al Parsons'ın gaz yağıyla vaftiz edilmesi ve ilk alevlerle birlikte ulumaya başlaması oluşturuyor. Kısa sayılabilecek bir süre sonra seyirciler düzenli biçimde dağılırken bu gösterilerin kısalığından yakınıyorlar. Korları karıştırıp hatıralık bir kemik parçası arayanlar da var. Al Parsons bu yıl US'in güneyinde cinayet ve ırza geçme suçu yüzünden, yani beyaz bir kadına gözlerinde belki de istekli bir pırıltıyla bakmak ya da evet hanımefendi diyeceği yerde evet demek ya da konuşurken şapkasını çıkarmamak suçundan diri diri yakılan ve asılan 77 siyahiden biridir. Linç edilen bu zenci parçalarının arasında asker üniforması giyip Kuzey Meksika çöllerinde Pancho Villa'nın peşine düşmüş olanlar var. Kimileri de dünya savaşında dövüşmekten yeni dönmüş. 1921 Rio de Janeiro Pirinç Pudrası. Başkan Epitácio Pessoa Brezilya futbolunu yöneticilerine bir tavsiyede bulunuyor. Ulusal saygınlığa leke sürmemek için yaklaşan Güney Amerika futbol şampiyonluk maçına hiçbir kara derili oyuncu yollanmamasını öneriyor. Şu var ki Brezilya geçen yıl şampiyonluğu melez oyuncu Arthur Friedenreich sayesinde kazanmıştı. Maçı kazandıran golü atan Arthur'un çamurlu çizmeleri hala bir kuyumcu vitrininde durmaktadır. Bir Alman da siyahiden dünyaya gelen Arthur, Brezilya'nın en iyi futbol oyuncusudur. Sahaya her zaman en son çıkıyor. Giyinme odasında saçının kıvırcığını, maç sırasında topa kafa vurduğu zaman bile tek tel yerinden oynamasın diye düzletmesi en azından yarım saat alıyor. Futbol kilisedeki pazar ayinini izleyen bu şık eğlence beyazlara göredir. Taraftarlar Fluminense kulübünün melez oyuncusu Carlos Alberto'ya pirinç pudrası, pirinç pudrası diye bağırıyorlar. Carlos Alberto yüzünü pirinç pudrasıyla beyazlatıyor da. 1921 Rio de Janeiro Pichinguinha. Batonların çok yakında Paris sahnelerinde boy göstereceği bildiriliyor ve Brezilya basınında kızgınlık tırmanıyor. Avrupalılar ne düşünecek şimdi? Brezilya'yı bir Afrika sömürgesi falan mı sanacaklar? Batonların repertuarında ne opera aryası var ne de vals. Yalnızca Maxiseler, Lundular, Contahakalar, Katereteler ve Modinyalar ve yeni yeni ortaya çıkmış olan sambalar. Batonlar siyah müzik yapan bir siyahlar topluluğudur. Basında çıkan yazılar hükümete bu rezilliği engellenmesi için baskı yapıyor. Dışişleri Bakanlığı hemen batonların resmi bir sıfat taşımadıklarını açıklıyor. Topluluktaki kara derililerden biri olan Pichinguinha, Brezilya'nın en iyi müzikçisidir. Kendisi bunu bilmiyor, bununla ilgilenmiyor da. Onun tek derdi flütünde hınzır bir kıvançla kuş cıvıltılarından çalınma sesler arayıp bulmaktır. 1921 Rio de Janeiro, Brezilya'nın sosyetik yazarı. Bir spor kulübündeki yüzme havuzunu açıyor. Coelho Neto'nun havuzun üstünlüklerini öven konuşması gözleri yaşartarak alkış topluyor. Coelho Neto denizin gök ve yeryüzünün güçlerine seslenerek bu öylesine büyük bir olaydır ki tam değerlendirebilmemiz için zamanın sisleri arasından geleceğe uzanmamız gerekir buyuruyor. Moda olmayan yazarlardan Lima Barreto ise zenginler için bonbon şekeri diye burun kıvırıyor. Hem melez hem de isyancı olduğu için lanetlenen Lima, kendini lanetleyenleri lanetleyerek köşe bucak bir hastanede can veriyor. Lima Barreto, süs kültürünün edebiyatını öykünen yazarların özentilerini alaya almıştır. Onlar kara derilileri, yoksulları, işçileri olmayan mutlu bir Brezilya'nın görkemini dile getirirler. En özgün buluşları halka daha çok vergi bindirmek olan uzman ekonomistlerle dolu bir Brezilya. Görevleri gelecek yılın geçit resmi için yeni üniformalar tasarlamak olan 262 generali barındıran bir Brezilya. 1922 Toronto. Bu af haberi. Erken ölüme yazgılı binlerce kişiyi kurtarıyor. Bir kral ya da başkan kararı olmayan bu müjde, daha bir hafta önce cebinde 7 sentle iş aramakta olan Kanadalı bir doktordan kaynaklanmıştır. Uykularını dağıtan bir olasılığın peşinde birçok deneme ve yanılmalardan sonra Fred Bunting pankreasın salgıladığı insülinin kandaki şeker düzeyini alçalttığını bulguluyor. Ve böylelikle şeker hastalığını çıkardığı sayısız erken ölüm fermanını ertelemeyi başarıyor. 1922 Leavenworth, her şeyin herkese ait olduğuna inanmaktan vazgeçmedi diye. Flores Magon kardeşlerin en tehlikelisi olan Ricardo, başlatmak için çok çaba harcadığı devrimin sahnesinden uzaklardadır. Meksika'nın kaderi savaş alanlarında belirlenirken, Ricardo bir Kuzey Amerika hapishanesinde prangaya vurulmuş taş kırmaktaydı. Özel mülkiyet karşıtı bir manifestoyu imzaladığı için bir U.S. mahkemesi onu 20 yıl ağır hapse mahkum etmişti. Birçok kereler kendisine af olasılığı sunuldu. Ancak bağışlanmayı kendisi istemeliydi. Ricardo bunu asla istemedi. Öldüğümde dostlarım mezar taşıma, burada hayalcinin biri yatıyor. Düşmanlarım da burada çılgının biri yatıyor diye yazabilirler. Ama hiç kimse burada korkağın ve döneyin biri yatıyor diye yazamayacak. Vatanının çok uzağındaki hücresinde onu boğuyorlar. Tıbbi raporda kalp yetmezliği deniyor. 1922 Patagonya Savaş Alanları, İşçi Avı. 3 yıl önce Arjantin Yurtseverler Birliği'nin genç aristokratları Buenos Aires'in yoksul barriyolarında ava çıktılar. Safari parlak geçti. Zengin çocukları bir hafta süreyle işçi ve Yahudi öldürdüler. Ruhsatları yoktu ama kimse hapse atılmadı. Şimdi güneyin soğuktan donmuş topraklarında işçileri hedef tahtası olarak kullanan ordudur. Teğmen Hector Benigno Varela komutasındaki 10. Süvari Birliği'nin erleri Patagonya'nın büyük malikanelerini dolaşarak grevdeki işçileri vuruyorlar. Yurtseverler Birliği'nin ateşli üyeleri onlara katılmış. Hiç kimse yargılanmadan öldürülmüyor. Her yargı duruşması bir sigara içiminden daha kısa sürüyor. Malikane sahipleriyle subaylar yargıçlık yapıyor. Hükümlüler kendi kazdıkları toplu mezarlara yığınlar halinde gömülüyorlar. Başkan Hipólito Yrigoyen anarşistlerle kızılları bu yöntemle temizlemeyi genelde onaylamamakla birlikte canileri durdurmak yolunda parmağını bile kıpırdatmıyor. 1923 Guayas Irmağı, ırmakta haçlar yüzüyor. Dağ çiçekleriyle taçlanmış yüzlerce haç, minik gemilerden oluşma çiçekli bir donanma gibi suların ve anıların dalgalarında yüzüyor. Her haç öldürülmüş bir işçinin simgesidir. Ahali bu haçları ırmak dibinde yatan işçiler rahat uyusun diye bırakmış suya. Olay bir yıl önce geçti. Epey bir saat işçilerin elinde kalan Guayaquil'de. Açlıklarını yemekten bıkıp uzanan işçiler Ekvator tarihindeki ilk genel grevi başlatmışlardı. Hükümet görevlileri bile sendikaların izni olmadan dolaşamıyorlardı. Kadınlar, çamaşırcılar, tütün işçileri, aşçılar, bohçacı kadınlar. Rosa Luxemburg komisyonunu kurmuşlardı. En dik kafalı olanlar onlardı. Halk yığınları bugün gülerek kalktılar, yarın ağlayarak yatacaklar dedi Carlos Arroyo, milletvekilleri odasının başkanı. Cumhurbaşkanı José Luis Tamayo da General Enrique Barriga'ya durumu her ne pahasına olursa olsun çözümlemesi için emir verdi. İlk ateş açıldığında birçok işçi ayak altında kalan bir karınca yuvasındaki karıncalar misali dağılarak kaçmaya yeltendi. İlk vurulan onlar oldu. Karınları süngülerle deşilerek Guayas ırmağına atılan işçilerin sayısını kimse bilmiyor. 1923 Acapulco, demokrasi sürecinde düzen güçlerinin işlevi. Tom Mix filmi sona erer ermez Juan Escudero, Acapulco'nun tek sinemasının perdesi önüne geçip kan emici tüccarları lanetleyen ateşli bir konuşma yaparak seyircileri şaşkınlığa uğratıyor. Üniformalılar Escudero'nun üstüne atılana kadar Acapulco İşçi Partisi doğmuştur bile. Alkışlarla vaftiz edilerek. Göz açıp kapayana dek İşçi Partisi büyüyüp seçimleri kazanmış ve siyah kırmızı bayrağını belediye sarayına asmıştır. Juan Escudero boyu uzun, yan sakalları gür, sakalı sivri, kentin yeni belediye başkanıdır. Sosyalist başkan göz açıp kapayana dek belediye sarayını kooperatiflerle sendikaların üstüne dönüştürüyor. Bir okur yazarlık seferberliği başlatıyor ve Tanrı'nın ve federal hükümetin unuttuğu bu pis Meksika limanının havasını, suyunu, toprağını, kirini ellerinden tutan üç büyük şirkete meydan okuyor. Bunun üzerine her şeyin sahibi olan çevreler halk yanlışını düzeltebilsin diye yeni seçimlere gidiyorlar. Ne var ki Acapulco İşçi Partisi seçimi gene kazanıyor. Artık orduyu çağırmaktan başka çıkar yol kalmamıştır. Nitekim ordu durumu şıp diye normalleştiriyor. Askerler belediye sarayına kundak soka dursun, seçimden zaferle çıkmış olan Juan Escudero kolundan ve alnından iki kurşunla vuruluyor. Acı çekmesin diye yakından açılmış iki el ateş. Gel gör ki Escudero ölmüyor ve seçim kazanmayı sürdürüyor. Doğru dürüst konuşamayacak kadar sakatlanmış olmakla birlikte demeçlerini konuşmasını anlayan, sonra da kürsülerden halka okuyan bir gence yazdırarak tekerlekli sandalyesinden milletvekilliği için yeni bir kampanya başlatıp gene zafer kazanıyor. Acapulco'nun sahipleri devriyelerin bu kez adam gibi ateş etmelerini sağlamak için 30 bin peso ödemeye karar veriyorlar. Bu harcamalar şirketin hesap defterlerine geçiyorsa da amaçları belirtilmiyor. Ve en sonunda Juan Escudero vuruluyor. Adam akıllı kurşunlanıp %100 kesin bir ölümle can verdiğini söyleyebiliriz. Sağ olasınız baylar. 1923, Azangaro, Urviola. Ailesi onun bilim adamı olmasını istiyordu. O tuttu kızılderili oldu. Çifte kamburuyla cüceliğinin laneti yetmezmiş gibi. Ezekiel Urviola, kızılderili reis Tupac Amaru'nun izinden gitmeye and içerek Puno'daki bir hukuk mesleğini bıraktı. O gün bugündür Kuaça dilini konuşup ayağına yerli sandaleti giyiyor, koka yaprağı çiğneyerek Kuena flütü çalıyor. Gece gündüz demeden oradan oraya gidip gelerek Peru dağlarında ağaçlar ve katırlardan efendiler olan kızılderililer arasında isyanlar başlatıyor. Polis kambur Urviola'yı ele geçirme hayalleri kuruyor. Toprak sahipleri buna and içiyorlar. Ne var ki bizim bastı bacak dağlarda doruklardan aşan bir kartala dönüşüyor. 1923, Callao, Maria Tegui. Avrupa'da geçirdiği birkaç yılın sonunda bir gemi Jose Carlos Maria Tegui'yi Peru'ya geri getiriyor. Buradan ayrıldığında Maria Tegui atlar üstüne yazılar yazan limalı bir bohem gece kuşuydu. Her şeyi derinden duyan ama pek anlamayan bir mistik ozan. Avrupa'dayken Amerika'yı keşfetmişti. Marksizmi ve Maria Tegui'yi bulmuş ve böylece yakından göremediği Peru'yu ta uzaklardan görmeyi öğrenmişti. Maria Tegui, Marksizmi tıpkı çiçek aşısı ve göreceli kuramı gibi uygarlık ve ilerlemenin tartışma kaldırmaz bir simgesi olarak görüyor, gel gelelim Peru'yu Perulaştırmak için işe önce Marksizmi Perulaştırmakla başlamak gerekiyor. Çünkü Marksizm bir amentü ya da bir ana planın uygulaması değil, bu ülkenin yüreğine inebilmenin anahtarıdır. Ve bu ülkenin yüreğinin ipuçları da kısır özel mülkiyet sistemiyle topraklarından olmuş, gene de çalışma ve yaşama yöntemlerinin sosyalizmini teslim etmemiş olan kızılderili toplumlarındadır. 1923, Buenos Aires, bir işçi avcısının resmidir. Ateşli silah kataloglarını pornografi mişlilercesine ağzının suyu akarak inceliyor. Onun gözünde Arjantin ordusunun üniforması en pürüzsüz insan cildi kadar güzeldir. Kurduğu tuzaklara yakalanan tilkilerin derilerini diri diri yüzmeyi çok sever. Kaçışan işçileri nişan tahtası olarak kullanmayı daha da sever. Hele işçiler kızılsa, hele hele başka ülkeden gelme kızıl işçilerse. Jorge Ernesto Perez Temporli, Yarbay Varela'nın ordusuna gönüllü yazılmış ve geçen yıl atış alanına giren grevci işçileri ortadan kaldırma eğlencesine katılmak üzere Patagonya'ya yürümüştü. Daha sonra Alman anarşist Kurt Wilkens'in attığı bomba Varela'yı havaya uçurunca bu işçi avcısı komutanın öcünü almaya ant içmişti. Nitekim alıyor da. Hücresinde uyuyan Wilkens'in göğsüne Arjantin Vatanseverler Birliği'nin adına bir mavzer kurşunu sıkıyor. Sonra hemen görevini yerine getirmiş bir asker pozu takınarak elde tabanca bir hatıra fotoğrafı çektiriyor. 6. ayrımın sonu. Sayfa 78.